Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent, doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam sizler de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar.
Geçtiğimiz programdan hareketle bugün biraz onun devamını konuşmak istiyorum aslında, size danışmak istiyorum. Deyim yerindeyse. Geçtiğimiz programlarda aslında psikoterapi nedir, psikoterapiye neden başvururuz, ne zaman gerekli olur, dan başlamıştık ve yaşadığımız sıkıntıları çözmek için
Evet.
çözme gayretinde bulunduğumuzda çözüme dair stratejilerin bize getirdikleri, bizden götürdükleri,
Evet.
işlevselliğimize katkılarını konuşmaya başlamıştık. Aslında bir nevi bir sorun, bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldığımızda o sorunun nasıl yaklaşıyoruz, nasıl çözmeye çalışıyoruz ve bu bizi nereye götürüyor konuşuyorduk. Ve programın sonunda bir aslında kavramla karşı karşıya geldik. Kavrama denk geldik, rast geldik diyelim.
Evet.
Kendine yardım, kendine şefkat. Şunu demiştiniz hatırlıyorum, unutmadım. Ya bir dur, bir yavaşla, bir sakinleş. Bir yavaşlamak, bir stratejimizi gözden geçirmek, kendimize bir müsaade etmek,
Bir müsaade etmek değil mi?
bir müsaade etmek kendimize, çok da yüklenmemek. Çünkü biz bu sorunlara yaklaşımı konuşurken, bu yangın metaforu üzerinden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Sorunu çözmek için, o yangını söndürmek için, odamızdaki yangını söndürmek için etrafta bazı kovalar var. Kovaların içinde sıvılar var. Bunları döküyoruz, atıyoruz ama her seferinde yangın daha da büyüyor. Bir demiştiniz ki o yavaşça elinden o kovayı bırak önce. Kendine çok yüklenme. Bir sakin ol. Buradan bir devam edelim. Bu kendine yardım, kendine şefkat, yavaşlamak, kendine yardım etmek nasıl olur hocam? Nasıl bunu bir nebze olsun başarabiliriz, buna yaklaşabiliriz, bize bunu yap. Buraya yaklaştıracak unsurlar neler? Ve bunu
Evet.
engelleyen unsurlar.
Bu niye bir sorun olarak karşımıza geliyor? Biraz bugünlerde bunu da düşünmeye başladım. Muhtemelen senin de karşılaştığın bir mesele. Kendini eleştirmek çok yaygın bir şekilde değişik ortamlarda karşımıza çıkan bir mesele olmaya başladı. Danışanlarımızın çoğunda fark ettiğimiz semptom bu oluyor. Etrafımıza baktığımızda arkadaşlarımız, dostlarımız yıpratan şeylerden biri bu oluyor. Bu acaba niye bu kadar yaygınlaştı? Bunu anlamaya çalışırken iki durumla karşı karşıya kalıyorum. Biri insana menfi yönden bakan bir yorum, diğeri de daha müsbet bir yorum gibi görünüyor. Menfi yönden bakan yorumda şöyle bir şey karşıma çıkıyor. İnsanlar çok konformist oldu. Çok rahatına düşkün oldular. O yüzden hiçbir olumsuzluğa izin vermiyorlar kendi içinde. Ve bu yüzden de kendilerini çok eleştiriyorlar. Bunun bir cevabı belki bu olabilir. Daha müsbet bir yorum olarak ya da daha insanın tarafında kalan bir yorum olarak da bu sorunun sebebi anlamında enformatik yoğunluğu gösterebiliriz. Yani insanlar bilgiye çok fazla ulaşmaya başladı. Malumat şeklinde de olsa bilgiye ulaşmak artık eskisi kadar zor değil. Bu nasıl bir sonuç ortaya koyuyor? İnsanlar bir sorunla karşılaştıklarında o soruna ilişkin çözüm yolları neler diye bir bakış attıklarında sosyal medyada, erişebildikleri yerlerde ya da internet kaynakları üzerinde o çözüm yollarından haberdar oluyorlar. Sonra da kendileri uygulamaya da başlıyorlar bu çözüm yollarını. Orada bahsedilen çözüm yollarını. Fakat daha önceki programlarımızda da dediğimiz gibi psikolojik meseleler öyle insanın kendi başına yalnız bir şekilde halledeceği şeyler değil. İnsanın hep birilerine ihtiyacı var. Şimdi bu çözüm yollarını uygulayıp bir şey mi?
Ama mesaj öyle değil, çevreden gelen mesaj. Kendi ayaklarımız üzerinde durmak değil mi? Güçlü olmak.
Evet.
Sorunlarını kendin çözmelisin, kafanda bitirmelisin, halletmelisin. Ve
Evet.
bu ilaç kullanmaya olan tutumdan, bakıştan tutun da birçok şeye sanki neden oluyor gibi.
Evet. Bu açıdan Biraz da senin dediğin noktaların da zemininde insan kendi başına halletmeye çalışıyor. Ve önerilen mantıklı, rasyonel, denenmiş, bilimsel yöntemleri kendi üzerinde, hani okudukları, öğrendikleri kadarıyla kendi üzerinde kullanmaya çalışıyorlar ve ortaya çıkan bir çözümsüzlük karşısında da kendini eleştirmeye başlıyor. Kendini eleştirmenin altında yatan şeylerden de birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir sorun var, o sorunun çözümü var diyelim. Kişi diyor ki aslında şöyle yapmalısın bu içinde bulunduğun sorunu halletmek için. Mesela sorunu fark eden, çözümü fark eden birinin sorunu çözememesi karşısında ortadaki problemin hesabını verecek birinin arayışı başlıyor. Öyle olunca da kişi kendine yüklenmeye başlıyor. Hani çok basit bir örnek verelim. Diyelim ki işte sosyal anlamda bir takım çekingenliği olan birinden bahsedelim. Okudukları kadarıyla da kişi şöyle bir çözüm yolunun işini göreceğini düşünüyor. İşte korktuğun yerlere git, yaklaş. Kaçarak bunun üstesinden gelemezsin. Zor olan yerlere yaklaşman lazım. Kendini birazcık zorlaman lazım. Bunu yapamadığını görünce de sen işte aslında zayıf bir karakterlisin. Ya da işte eskiden beri maruz kaldığın şeylerden dolayı bir türlü kendini aşamıyorsun. Aslında bir yandan da sen bu konforun içinde kalmaktan da mutlusun gibi kişinin kendisine yüklendiği bir süreç başlayabiliyor. Kendini eleştirme mevcut sorunu çözmediği gibi ortaya daha karamsar bir hava da bırakıyor. Bu tip durumlarda bir kriz ortaya çıkıyor. Hali hazırda bir sorun var, diyelim sosyal fobi. Bir de kişinin kendisini suçladığı ayrı bir sorun var. Yani derdin birdi, çözmeye çalıştın, oldu iki. Peki birken iki olduğunu görünce insan bu sefer de bunun telaşı başlıyor. Eyvah, sorun giderek büyüyor. Bir şey yapman lazım. Acil bir şey yapman lazım. Birken iki oldu. Bu demektir ki üç olacak, dört olacak. Şimdi bir şey yapmam lazım. Deyince bu karmaşayla birlikte ediyor üç. Yani insan sorunu çözeyim derken kendi kendini kilitleyebiliyor bu şekilde. Bu açıdan demiştik bir önceki programda. Hani dur, kendine müsaade et. Kendine bir fırsat ver. Kendine bir şefkat göster. Modern insanın, yani ya da günümüzdeki sıkıntısı olan insanların problemlerinin bir parçası da bu doğru bildikleri yöntemler üzerindeki ısrarcı denemelerin ve o denemelerin sonuç vermemesi durumunda kendilerine attıkları fırçalar ve kendini eleştirmeler. Belki ihtiyacımız olan şey derdimizi üçten bire indirmek. Belki. Bir şey yapabileceksek kendimize bunun sayısını azaltabiliriz. Nasıl? İşe yaramayan stratejilerimizi fark edip elimizi çekerek. Bu açıdan bugünlerde hem Batı'da hem ülkemizde bu kendine şefkat etme, kendine şefkat gösterme, şükran gibi, şükretmek gibi hani bizim aslında eskiden beri aşina olduğumuz, bildiğimiz, yaralarımıza iyi gelen kıymetli şeylerin Batı'da da fark edildiğini görüyoruz. Bir anlamda buna ihtiyacımız var. Yani sorunlarımızı çözme gayretinin bizi getirdiği karmaşıklığı fark etmek ihtiyacımız olan şeylerden biri.
Önce onu görebilmek. Bu şu an neredeyim, ne yapıyorum? Bu stratejim işe yarıyor mu? Kendimize bir başka gözle biraz yukarıdan bakabilmek.
Evet. Evet.
Bunu yapamıyorsak eğer belki işte orada uzmanların rolü devreye giriyor galiba, değil mi? Bazen insan
Evet.
kör olabiliyor, kör noktaları olabiliyor.
Evet.
Birlikte psikoterapide birlikte terapiste bu noktalara da değinebilmek, bunları görebilmek, bunların analizini yapabilmek belki.
Çok önemli. Bence çok kıymetli bir yer burası. Yani insanlar hali hazırdaki sorunlarını terapiye götürüyorlar ve o sorunlara terapistiyle birlikte bir çözüm bulmaya gayret ediyorlar. Bu sorun o kadar merkezi bir şekilde ele alınıyor ki Bazen o sorunu çözme gayretinin kişide açtığı yaralar fark edilmiyor. Terapistin de bunu fark etmesi, bunu danışana göstermesi kıymetli oluyor. Bu biraz da başta söylediğim hani konformizme alıştık, hataya tahammülümüz yok meselesiyle de ilgili bir durum. Yani o kadar maharetliyiz ki, o kadar her şeye bir çözüm buluyoruz ki, içimizde fark ettiğimiz olumsuzlukları halledememek bir eksiklikmiş gibi, bir zaafmış gibi geliyor bize. Bunu özellikle şeyde, senin de tecrübelerin neler söylüyor merak ediyorum. Mesela emeklilikte bunu çok görmeye başladık. Emekli olduktan sonra kişinin belli sıkıntılarının arttığını görüyoruz. Benim burada fark ettiğim şeylerden biri şu oldu. Kişi emekli olduktan sonra, yani genel meşguliyetinde bir azalma olduktan sonra, hani ya çözmem gereken neler var acaba? Ya da bazı şeyleri ihmal etmiştim kendi hayatımda, böyle psikolojik zorlukları. Şunları bir gözümün önüne alayım. Şunlarla ilgili bir analize girişeyim. Dediği andan itibaren kendini sıkıştıracak bir sürece başlamış oluyor.
Biraz da şöyle bir şey gibi geliyor bana. Belli bir yaşa geldik, emekli de olduk. Hayatımızdaki çok önemli bir alan artık boşaldı. Amaç, hedef. Hedefe ulaşıldı emekli olmak. Nasıl bir
Evet.
hayat yaşadım acaba? Ben neler yaşadım? Memnun muyum bu hayatımdan? Ama bu sorgulama bir muhasebe gibi değil de negatif bir muhasebe aslında. Muhasebeden çok sorgulama oluyor galiba. Alacaklı gibi hayattan ya da ulaşamamış, yarım kalmışlıklar sorgulanmaya başlıyor. Ya da ertelenen dediğiniz gibi sorunlar, ben de onu gözlemliyorum. Çocuklarla ilgili olabilir, psikolojik zorluklar olabilir, ertelenen şeyler, sorunlar. Bir defter gerçekten açılıyor, dosya açılıyor galiba. Dosya açmaya başlıyoruz.
Evet. Bunu işte emekli olmadan önce de yapan insanlar oluyor ya da bir olumsuzluk karşısında bu sürece başlayan insanlar oluyor. Bu hesap etmeler, bu olumsuzluğu ortadan kaldırma çabalarının içinde soruna odaklanınca o sorun halledilene kadar hayat onu bekleyen yönlerine dönememe başlıyor. Yani ben ancak sıkıntımı, sorunumu hallettikten sonra o mevcut hayatımı zorlaştıran, böyle içimde bir olumsuzluk olarak orada duran meseleyi hallettikten sonra hayata döneceğim gibi bir strateji daha hakim oluyor. Ve orada sorun hallolana kadar bir patinaj, bir hayata pause mantığıyla yaklaşma, bir hayatı durdurma başlıyor. Kendi içinde mantıklı bir stratejiye benziyor bu. Sorun varken devam edemem. Sorunu çözüp devam etmem lazım. Sorunun problemli noktaları neler? Onları analiz edeyim ve onlara odaklanayım. Sorunu çözeyim ve hayata döneyim. Kendi içinde çok doğru. Fakat sorunu ortaya çıkaran unsurları ortadan kaldırmak psikolojik anlamda her zaman mümkün olmuyor. Bunun için uğraşmak, bu mümkün olmayanı mümkün hale getirme çabası da insanı çok yıpratıyor. Karamsar, umutsuz bir tabloya yol açıyor.
Karamsarlık ve umutsuzluk devamında sanki kişinin kendisine atfetmesiyle ben beceremiyorum. Bak,
Evet.
sosyal medyada, YouTube'da, her yerde sorunların çözümleriyle ilgili birçok şey var. Bak, uzmanlar
Evet.
her gün söylüyorlar. Kendini iyi hissetmenin 5 yolu, kendini anlamanın 6 yolu, 5 unsur,
Evet.
4 bir kategorize etmeler vesaire, birçok yol var. Bak, ben beceremiyorum, ben yapamıyorum. Eleştirel zihin orada zaten tekrar devreye giriyor. Peki biz biraz bu eleştirel tarafı, eleştirel kendini eleştirmeyi nasıl fark edebiliriz aslında? Nasıl yakalarız onu? Hiç değilse bir fark etmeyi kolaylaştırmak adına. Nasıl daha kolay fark edilir bu?
Burada daha önce de belki değinmişizdir. Zihinsel analizle zihinsel patinaj ya da zihinsel geviş getirme arasında bir ince bir fark var. Bunu nasıl anlayabiliriz? Çünkü Hani bir yandan da kişiyi şöyle bir şey bekliyor. Ben sorunlarıma karşı kayıtsız mı kalacağım? Ben sorunumu analiz etmeyecek miyim? Sebeplerini merak etmeyecek miyim? Ya da çözüm için uğraşmayacak mıyım?
Ya da
Bu da çok samimi
kendime
olmuyor.
şefkat edeyim, yani ne yapayım, hatalarımı umursamayayım yani. Aman adam, boş ver geç mi diyeyim hep sürekli.
Göz mü yumayın değil mi? Onu görmemezlikten mi geleyim? Polyannacılık mı? Oynayayım. Bu analizle, yapıcı analizle, anlamaya çalışmakla patinaj, kuruntu, kara kara düşünmek, endişe içinde kavrulmak arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz? Kabaca, kısaca iki unsuru gözeterek bunu anlayabilirsin. Bu unsurlardan bir tanesi, ben bu zihinsel sürecin bir çıktısı olarak elime ne geçiyor? Yani bir süredir mesela düşünüyorum bir meseleyi. Düşündükten sonra kendimi şöyle hani bir dur, yavaşla ya da bir fark et diyoruz ya. Bir durup bir dakika, bu düşünce süreci bana ne bırakıyor? Bunu bir anlamaya çalışır mıyım? Yani ben bu düşünce süreci içinde mevcut sorunla ilgili bir çözüm stratejisine ulaştım mı? Bu analizim, zihinsel analizim bana çözümü kolaylaştıracak bir hareket sunuyor mu? Birinci soru bu. İkinci soru, bu analizimin bende oluşturduğu duygu ne? Şu anda kendimi nasıl hissediyorum? Şu anda bana hakim olan duyguyu tanımlayabilir miyim? Şimdi bu açıdan baktığımızda mesela bu düşünce biçiminin çıktıları neler? Beni bu düşünceye götüren sorunla ilgili bana bir çözüm yolu mu veriyor yoksa kendi karamsarlığı içinde beni hapsediyor mu? Genellikle hani o müsbet olmayan düşünce biçimi bir çözüm önerisi sunmaz. Sadece düşünür. Hani niye böyle oldu? Neden ben? Keşke böyle olmasaydı. Ve bu hani eylemsel çıktısı ne? Bir de duygusal çıktısı ne bu zihinsel analizin? Mesela kuruntu ya da endişe kişide karamsarlığı, umutsuzluğu ama derin bir umutsuzluğu, derin bir karamsarlığı ve boş vermişliği uyandırır. Mesela şunu çok görüyoruz. Aşırı düşünce sonrasında uykuya doğru gitme. Bu derin
Sızıp kalma sanki. Sızıp kalıyoruz değil mi?
evet. Çok görüyoruz bunu. Bu derin analiz, şey de yani böyle kuruntu, yemiş getirme, patinaj yapma, genellikle hayatın dışına atacak, hayatı durduracak bir şeye beni yönlendirir. O karamsarlıkla birlikte enerjimi alır. Uyumam gerekir. Ve hani hatta işin kötüsü de şöyle bir şey olur genellikle. Hani öleyim de kurtulayım noktasına da getirir biraz. Çünkü çözüm üretmediği için sürekli beni sıkıştırdı. Ama şey yapıcı analizde düşüncenin sonunda sana bir strateji bırakır. Ha, parçalar böyle, o zaman benim şöyle yapmam gerekiyor gibi bir harita çizer.
Peki hocam, bu yapıcı analiz kısmını isterseniz kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz daha açalım. Yani yapıcı olmayan, evham, kuruntu, patinaj içeren, bizim ruminasyon dediğimiz geviş getirmeden analizi ayırdınız. Sağlıklı analizi, sorun çözmek için olan analizi. Buna biraz belki örnek verip oradan devam edelim isterseniz hocam. Buyurun. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara. Aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle, kulağınız bizde olsun efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Anlamda Yaşamak programında kendini eleştirme, kendine şefkat, kendine saygı kavramlarını biraz ele almaya çalışıyoruz. Bu noktada geviş getirme, patinaj çekme, ruminasyon adıyla, teknik adıyla kullandığımız bir meseleye gelmiştik. Bunun fark etmenin iki unsurundan bahsetmiştiniz. Yani ben şu an gerçekten sorunumu analiz mi ediyorum?
Evet.
Çözüme yönelik bir analiz mi ediyorum? Yoksa zihinsel anlamda bir geviş mi getiriyorum? Evham mı yapıyorum? Kuruntu mu yapıyorum?
Evet.
Bunu nasıl anlarız? İki unsurdan bahsetmiştiniz. Kendimize şunu sormak, fark etmek için. Bu zihinsel sürecin bir çıktısı olarak elime ne geçiyor demiştiniz. Bu
Evet.
kolaylaştırıcı bir hareket sunuyor mu bana?
Evet.
Mi yoksa duygusal olarak niye, neden, keşke? Aslında bu şifreler gibi ben kendime niye, neden, keşke, nasıl oldu, niye oldu diye soruyorsam aslında biraz ruminasyonun, biraz geviş getirmenin içinde olduğunu anlayabilirim. Bir de şu
Doğru.
an bana nasıl bir duyguyla geliyor? Hakim olan duygu ne bendeki? Yoğun demiştiniz, yoğun umutsuzluk, karanlık
Evet.
bir umutsuzluk, aşırı karamsarlık, bir boş vermişlik duygusuyla da eşlik ediyorsa burada da bir
Değil mi?
yapıcı değil, yıkıcı bir analiz, bir ruminasyon olabilir demiştiniz.
Evet.
Bu bölümde de yapıcı analiz ya da gerçek muhasebe, sorun çözme aslında neyi içinde barındırır? Bunu da böyle belki bir klinikte sıkça duyduğumuz, sıkça paylaşılan
Karşımıza.
bir evet karşımıza gelen bir şikayet üzerinden, bir olgu üzerinden de değerlendirebiliriz. Daha iyi
Evet.
anlaşılması açısından.
Burayı çok iyi özetlediniz. Şu şeyi karamsarlığı, derin karamsarlığı birazcık daha netleştirmek istedim. Çünkü bu hem yapıcı analizde hem de kuruntuda, evhamda genellikle çok olumlu duygular ortaya çıkmaz. Çünkü hani kişiyi zihinsel bir analize sevk eden sorun basit bir sorun olmadığı için, kolay çözülecek bir sorun olmadığı için genellikle düşünerek de çok net, çok tatmin edici bir sonuca da genellikle ulaşılmaz. O yüzden her zihinsel süreç belirli bir olumsuzluk barındırır içinde duygusal anlamda. Bir kaygıyla birlikte gider, telaşla gider. Ama bu yıkıcı karamsarlıkta, şeyde, kuruntuda, evhamda ölüme yaklaşma vardır. Hani bu o kadar çözülmez bir sorundur ki öleyim de kurtulayım aşaması ortaya çıkar. Orası verimsizliğin çok derin olduğu bir aşama. Artık böyle içi çekilir insanın. Hayattan uzaklaşmak ister. Dedik ya uykuya gider. Ya da ölüme gider. Hani bir yok olma, bir ortadan kalkma hali. O boş vermişlik de öyle bir şeydir. Hayattan elini çekme ile ilgili bir şeydir. Ya da hissizlik olur. Bu yıkıcı analizin çıktısını böyle fark edebiliriz. O zaman kendimize şunu dememiz uygun olur bu. Hani kendine şefkatle ilgili kısım da orası zaten. Ya bak hani bu süreç seni buralara götürüyor bir fark et. Bunu dışarıdan biri olarak görmemiz çok kolay oluyor. Hani bir arkadaşımız derin bir sıkıntının içindeyken onu fark ettiğimizde diyoruz ki ya bir dakika bir kendine gel sen bu sorunun içinde kayboldun. Lütfen şöyle bir silkin, bir etrafına bak, bir hava al dediğimiz birçok nokta olmuştur. Bunu dışarıdan çok kolay fark ederiz. Bu bakımdan da zaten her programda altını çizmeye çalıştığımız şey belki bu. Sosyal iletişim, biriyle birlikte olmak, birine merhaba demek, etrafımızın yakınlık derecesine göre. Yani ister çok yakın ev halkı, komşular, arkadaşlar bağlamında ya da uzak komşular bağlamında bile onun varlığını hesaba katmak ve bir sosyallik tesis etmek psikolojik açıdan korunmanın en önemli yolu. Ama bunu yapamadığımız durumlarda, kendi içimizde çok kaldığımız durumlarda da birine ihtiyacımız var, o da yine biziz. Birinin bizi çekip çıkaracağı bir ortamı tesis etmemişsek, kendi elimizden tutup, kendi sırtımızı sıvazlayarak bu alana müdahale etmemiz gerekiyor. Bu kendi sırtını sıvazlamakla ilgili şeyde bugünlerde sosyal medyada bir görüntü var, viral oldu. Belki dinleyicilerimiz de fark etmişlerdir. Bir kız çocuğu parkta kayıyor. Onu gördünüz mü? Yalnız başına kayıyor. Kimse yok. Onu böyle oynatan falan. İşte biri var da o da oynatmıyor işte video çekiyor anlaşılan ama. Kızcağız böyle kendi arkasına elini koyuyor sırtına, kaydırağın başına oturuyor ve kendi kendini kaydıraktan aşağı itiyor. Sanki bir arkadaşı onu böyle yavaşça iter gibi ya da bir büyüğü iter gibi kendi kendini iterek kaydırıyor. Şimdi böyle bir şeye ihtiyacımız var. Sorunların içine gömülmüşken ya kalk bir kendine gel. Şu meseleden kurtar kendini. Bunu çözerek halledeceğim bir mesele değil diyebilecek bir alan yaratmamız gerekiyor bazı durumlarda. Ama hani zihnimizin bize söylediği ve bizim de kendi zihnimize çok inandığımız bir strateji var. Meseleleri ancak düşünerek çözelim. Şimdi bu birçok alanda işimize yaramış bir strateji olabilir. Ama önemli olan hangi stratejiyi ne zaman kullanacağımızdır. Yani elimizde bir çekiç var ve her meseleyi, her çivi gördüğümüz yere o çekici vurarak meseleyi hallettik, çivileri çaktık. Ama bazı şeyler var ki o strateji orada işe yaramıyor. Belki başka bir alet kullanmamız gerekiyor. Belki bir mala kullanmamız lazım. Bir karga burun kullanmamız gereken durumları çekiçle vurarak halledemeyeceğiz. Yani mesela
Bir dur, belki o çivi çakmayacaksın da oraya bir tablo asacaksın yani. Belki o çiviye
mesela
dokunmaman lazım oradakini.
değil mi? Mesela o çivinin çıkıntılığı o yüzeyde oluşturduğu tuhaflığın bir işlevi var belki.
Evet.
Değil mi? O kaygının bir işlevi var. O yetersizliğin bir işlevi var. O yalnızlık hissinin senin hayatını güzelleştirecek bir işlevi var. Onu ortadan kaldırman gerekmiyor. Hemen ben neden yalnız hissediyorum? Neden kaygılarım var? Bu kaygının sebepleri geçmişteki şu işler, yaptığım şu tür hareketler değil. Ortadaki olumsuzluk gibi görünen şeyi ortadan kaldırmak yerine bu bana ne söylüyor? Bu his beni nereye yönlendiriyor? Belki yalnızlık hissi seni şuraya yönlendiriyor. Git komşuna bir merhaba de. Bu yalnızlık çok hayra alamet değil. Git eski arkadaşlarını ara. Ya da o husumet içinde olduğun ya da belli meselelerde anlaşamadığın arkadaşınla tekrar başka diğer meseleler üzerinden bir iletişim kur diyor bu yalnızlık hissi. Ama yalnızlık hissiyle karşılaştığımızda duvardaki tuhaf çivi gibi diyoruz ki bir dakika bunun olmaması lazım. Bu sağlıksızlığın bir işareti, yalnızlık hissi. Bu nasıl ortaya çıktı? Şurada ben yalnız kaldım. Şurada terk edildim. Şurada şefkat görmedim. Ortaokulda, lisede, ilkokulda böyle böyle oldu. Ya da Allah göstermesin diyelim ya da hani hepimizin hayatında böyle şeyler var. Annem babam şu tarihte ayrıldı. Şurada boşanmışlardı ve ben orada başlamıştı bu mesele. Yani bağlantı çok güzel. Bulunan nedenler de çok güzel. Ama burası beni nereye götürüyor? Buradaki analiz. Hani bak böyle olduğu için böyle oldum. Aslında böyle olmasaydı ben daha sağlıklı ve bu olumsuz hisleri taşımayan biri olacaktım. Bu geçmişe yönelik bir analiz. Geleceğe yönelik formülasyonda eğer bu böyle devam ederse ben gelecekte şöyle bedbaht bir durumda kendimi bulacağım. İki analiz de kendi mantıksal çerçevesi içinde doğru. Peki senin dediğin nokta belki oraya bir çivi asılacak değil mi? Hani aman bir tablo asılacak, bir sanat eseri koyacaksın oraya. Peki bu yalnızlık hissi acaba beni bir şeye mi yönlendiriyor? Beni bir yere mi davet ediyor? Bu da başka bir strateji. Bu olumsuz gibi görünen duruma karşı uygulanan başka bir strateji. Bu yalnızlık hissiyle ilgili bir strateji. İkincisi ve benim burada hani bugün konuştuğumuz şey de şu aslında. Bu yalnızlık hissini diyelim. Analiz ederken, çözmeye çalışırken sebeplerini ve ileriki yansımalarını çözmeye çalıştığım, görüntülemeye çalıştığım esnada ben nasıl bir duygusal hava içindeyim? Yani biraz önce dinleyicilerimiz tekrar benim o analizim sırasında neler hissettiklerini söylesinler. Mesela dedik ki işte ortaokulda annem ve babam ayrıldıktan sonra bu his bende oldu. O dönem yaşadıklarımı şimdi hatırlıyorum. Çok acı şeylerdi. Bir çocuğun onları yaşaması ne kadar acı. O dönemde şu insanlar da yanında olmamıştı. Bu bende şöyle bir şeyi bıraktı. Gelecekte de bunun yansıması böyle bir şey dediğimiz bir tablonun içinde dikkat edersiniz böyle bir canlılığın ortadan kalktığı, karamsar bir havanın oluşturduğu. Hatta hani biraz önce dediğim gibi, ya hani benim de ilişkilerim sağlıksız olacak. Annemden babamdan böyle gördüm. Zaten mesela son ilişkimde de, son duygusal yakınlaşmamda da bir sonuç alamadım. Bu benim ileride de benzer şeyler yaşayacağımı gösteriyor. Allah bir çocuğum olacak ve ona da benzer şeyler yaşatacağım. Görüyor musun? Yani öleyim de kurtulayım. Ya bu karmaşadan başka türlü çıkılmaz. Ya da başka şeyler yapayım bu karmaşadan çıkmak için. Bir sigara yakayım. Bahsettiğim o hani şeyin, patinajın, kuruntunun, evhamın oluşturduğu hava dediğim şey, o derin umutsuzluk dediğim şey, hayattan koparıcı, verimsiz hava bu. Şu hani bir dur, bir yavaşla, bir kendine müsaade et, acı çeken tarafını fark et dediğimiz kısımda ki strateji de şöyle olabilir. Bu sırada ben neyi gözden kaçırıyorum? Yani ben bu analizi yaparken, bu analizin bende oluşturduğu havanın içinde dolanırken, ben rutinde yapacağım hangi işleri terk ettim? O
Gerek
durmanın.
bugün, gerek bugün, gerek bugünlerde, bu hafta, şimdi neyden
Şimdi.
uzaklaştım?
Değil mi? Aynen öyle. Hani bu analizi yaptığım dönemleri şöyle bir gözden geçireyim. Son bir haftayı, belki son bir yılı, belki son 5 yılı. Bu analize yoğunlaştığımda ben nerelerden uzaklaştım? Şimdi bugün, senin de altını çizdiğin gibi, biraz önce şimdi ben bunu yapmıyor olsaydım acaba neyle ilgilenecektim? Neye elimi atmıştım? Ne beni bekliyor? Viktor Frankl diyor ya, hayatın anlamı araştırarak bulacağın bir güzellik değildir. Hayatın anlamı denen şey, şu anda hayat beni ne bekliyor sorusunun cevabını vermek. Ben acaba şu anda neyden elimi çektim de neyi ihmal ediyorum bu analizin, bu önemli analizin gerçekten hayatımda çok acı bırakan ve hala acısını hissettiğim ve beni her zaman düşünmeye davet eden bu analizin içindeyken ben bugün, şimdi kendimle ilgili neyi ihmal ediyorum? Bu sorunun cevabı genellikle şöyle oluyor. Yine hep o acıdan baktığımız için. Yani mesela bu sorunun cevabı şu olabilir. Bugün coğrafya dersim var. Hani lisedeyim. Yani 2 gün sonra sınava gireceğim. Ya da üniversitedeyim. Bugün psikolojik kuramlar çalışması dersi var. Ya da bugün çok hani uzun zamandır seyretmeyi planladığım bir dizi var. Çok kurgusu falan çok iyi. Böyle çok kıymetli bir şeyden bahsettim. Ya da bugün hani okumayı düşündüğüm bir kitap var. Bu acının içinden bakınca şöyle oluyor. Ya bunların ne önemi var çektiğim acının karşısında? Deyip
Yapacağım da ne olacak? Yapsam da ne olacak?
yapsam da ne olacak? Yapsam da ne olacak? Bunun ne önemi var? Ya da en önemli, daha kuvvetli bir unsur, bu kafayla zaten yapamam. Şimdi bunların üçü beni nereye götürüyor? Tekrar analizin içine sokuyor. Çok mantıklı cevaplar bunlar da kendi içinde. Yani parçalanmış bir aile, içinde yalnızlık hissi, kendimi çok karamsar hissediyorum coğrafyasına ya da dizi ya da aldığım bir kitap. Kıyaslıyorsun acı, önem. Diyorsun ki bunun yanında bu ne ki falan. Deyip hop tekrar döngünün içine girelim.
Ki çok doğru tabii, değil mi? Çok doğru yani.
Tabii
Hiç
oradan bakınca doğru.
karşılar mı? Hiç karşılar mı?
Karşılanmış. Bunun ikisini aynı kefeye koyduğumda tabii ki ötekisi ağır basacak. Peki bunun geçmişi ne? Ben şimdiye kadar bu analizlere girdiğim zamanlarda hangi sonuçları elde ettim? Bu yaşadığım acıyla ilgili olarak bana bu analiz nasıl bir çözüm önerdi? Bu açıdan bakmıyoruz genelde. Çünkü bunun cevabı çok net. Zaten bir şey öneremez. Bir, olan oldu, biten bitti. Yaşanmış durumların getirdiği olağan bir duygusal yük içindeyim. İki, bu analiz giderek beni çekiyor, motivasyonumu kaybediyor. Ama bu tabii aynı tartıya konulacak. Bunun acı karşısında ne önemi var deyip tekrar acının içine dönüyorum. Ve böyle o kuruntu dalgası, girdabı daha doğrusu beni içine çekiyor. Şimdi bu da zor olan şey, hani biraz denge, biraz anla temas, biraz hayatın ritmini fark etme ve yakalama dediğimiz meseleye geliyoruz burada.
Evet. Tam da oraya gelmişken aslında ben şöyle anlıyorum. Bunu bir zehir olarak tabir caizse, teşbihte hata olmasın.
Eyvallah.
Bunu insan zihnine, insan benliğine bir zehir olarak görecek olursak, bunun antidotu, panzehiri.
Evet.
Ne olabilir? Madem bu bize zarar veriyor, bu analiz çabası bize zarar veriyor. Niyeler, keşkeler, kuruntular, evhamlar. Bize bir şey vaat etmiyor. Bu dengeyi aslında anla temas etmek, dengeyi bulmak belki bunun bir panzehiri olabilir mi? Bundan tırnak içinde kurtulmanın yolları. Bunu
Evet,
tırnak içinde
tırnak içinde.
kullanıyorum çünkü kurtulmak kelimesini sevmediğinizi biliyorum çok.
Evet. Şöyle, çünkü hani beni analize götüren şey de bu
Kurtulma çabası.
motivasyon oluyor ya, kurtulma çabası oluyor ya. O kurtulma çabası beni bir şekilde bir olta şeklinde tutup tutup tekrar aynı döngünün içine sokuyor. Kurtulmak için o analiz.
Bunun karşısında daha kıymetli olan şey ne? Neyi tercih edebiliriz ve nasıl belki
Tesis edebiliriz.
yaklaşabiliriz, tesis edebiliriz, başarabiliriz diyelim.
Evet.
Bunun cevabını da önümüzdeki programlarda aramaya çalışalım.
Zamanımız doldu
Burada
galiba.
doldu hocam maalesef. Aktı gitti zaman. Ama bu meseleyi de an meselesi, ruminasyona karşı şimdi ve burada kıymetli olanla temas etme, yani bu zehre bir panzehir olabilecek meseleyi nasıl tesis edeceğimizi de bir sonraki programda birlikte konuşalım inşallah. Ağzınıza sağlık hocam.
Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için.
Estağfurullah. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.